Ayrım 23, sayfa 266. Ama Umur arada eve uğrayıp kurallar yasaklar koyan bu yabancı adama "sen de nereden çıktın" havasında bakıyordu. Birant bu tavrı annesinin dolduruşu diye yorumluyor, ciddiye almıyordu. Ekonomik yokluğun üstesinden gelmişler, bir başka yokluğun içine düşmüşlerdi ve o yokluk şimdi ara sıra duvarda patlayan kıymetli vazolarda, kırılan yemek takımlarında, tekmelenen kapılarda, sıklaşan tartışmalarda hissettiriyor kendini. Birant her ihmalkar ebeveynin kozu olan rüşveti devreye sokuyor, gittiği her ülkeden oğluna birbirine ilginç oyuncaklar taşıyor, her konuştuğu liderden Umur'a diye imza alıyor, kahvaltıda Moskova'dan getirdiği havyarlarla besliyordu. Ama yetmiyordu. O yaşta Umur'un imzalı resme değil, babaya ihtiyacı vardı. İleri yaşlarında o yokluğun intikamını fena alacaktım. Bölüm 20. Mayınlı Arazi'de. Cesaret ihtirasın çocuğudur. Ondan doğar, onunla birlikte büyür. Gözü kararan hırs zamanla yaman bir gözü karanlığa dönüşür. Zorlu kalelere saldırır, kuşatır teslim alır. Ya da düşer süngüsü yalçın kalelerin önünde. Geriye nedir cesaret ne ihtiras kalır. Birand'ın mesleki ihtirası ona Türkiye'nin en derin iki kabusunu, en derin iki tabusuna kılıç çekme cesareti verdi. Biri askeri tahakkümdü, bunların öbürü Kürt sorunu. Türk siyasetinin asırlık yel değirmenlerine saldırma cüretinin ihtirası kadar kendi deyimiyle cehaletine de borçluydu Birand. 1980'lerin ortasına gelindiğinde 45 yıllık ömrünün 3'te 1'ini hasta yatağında, 3'te 1'ini yurt dışında geçirmiş haldeydi. Türkiye'yi, iç dengelerini, siyasi geleneklerini, ezeli hassasiyetlerini bilmiyordu ama bu cehalet ona kırılganlık değil, tersine atılganlık veriyordu. Olaylara batılı gözlükle bakması sayesinde Türkiye'nin korkutan iyi saatte olsunlarından ürkmüyor, kimsenin giremediği mayınlı tarlalara destursuz giriyor, denge, hassasiyet, tabu tanımadan fütursuzca yürüyordu. Bu cesaret ona hem hayran hem düşman kazandırdı. Onu hem meşhur hem de mahkemelik etti. Onu hem tarihe hem de dava dosyalarına geçirdi. Üzerine yürüdüğü ilk yel değirmeni silahlı kuvvetler oldu. Orada asırlık tabuydu. Siyasetin illegal aktörü, halkın en güvendiği kurumdu. İlan edilmemiş bir dokunulmazlığı, baş edilemez bir hükümranlığı vardı. Birant 1986'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni araştırmaya karar verdi. Yıllardır NATO'ya gelen komutanlardan dinlediği 30 sıcak günü yazarken bir nebze içine girdiği yasak tabelasını gördükçe daha da merak ettiği bu durumu anlayıp anlatmak niyetindeydi. Hırpalamak ya da yaranmak değildi amacı, bir tabuyu yıkmak, bu alanda da ilk olmak, bilinmeyeni kucaklamaktı, kurcalamaktı. Ona heyecan veren şey Galatasaray dergisi için röportajlar yaptığı günden beri değişmemişti. Okuruna bilmediği bir şeyi anlatmanın hazzı. Olmayacak iş, Türkiye henüz buna hazır değil laflarına kulak asmadan yabancı bir gazeteci gibi basit bir girişim yaptı. Genelkurmay'a hitaben bir dilekçe yazdı. Meramını anlatıp sır kapılarının kendisine açılmasını istedi. Sonra da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmış olan Orgeneral Necdet Öztorun'a ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ'a gitti. İkisini de NATO'ya gelip gittikleri yıllardan tanıyordu. Bir sivil gözüyle askerin dünyasına atmak istediğini söyledi onlara. Orgeneral Üruğ bir şartla dedi. Yazdıktan sonra kitabı göreceğiz, hataları düzelteceğiz. Kabul etti Birant ve sevinçle işe koyuldu. Bir kez daha tabulardan korkmamanın, caydırıcı uyarılara kulak asmamanın, bildiğinden şaşmamanın karşılığını almıştı. Şimdi kendisine şifresi emanet edilen o yasak kapıdan girecek, bir yüzü dünyayı deşifre edecekti. Önce tanıdığı askerlere gitti. Güven Erkaya'ya, Atilla Kıyat'a, Ergin Saygun'a. Onlarla günlerce konuştu. Askerin yetişme tarzını, ruh halini, hayata bakışını, iç dünyasını öğrendi. Sonra hava, deniz, kara, harp okullarını gezdi. Kışlalara girdi. Karavan eğildi. Komutanları, az subayları, askeri öğrencileri dinledi. Kışladan dış dünyanın sivil hayatının nasıl göründüğünü irdeledi. Gezdikçe, gördükçe, konuştukça NATO'nun en büyük ordusunun büyük kapasitesine, yurtseverliğine ve heybetine rağmen pek de dışarıdan göründüğü kadar modern olmadığını, NATO'daki eğitimin ve teknolojik düzeyin gerisinde kaldığını fark etti. Kışlalara sivil dünyayı küçümseme, kendini vatanın gerçek sahibi bir ülkenin kurtarıcısı olarak görme, politikacılara güvenmeme huyları egemendi. Ezbercilik, katı disiplin, içe kapalılık, kibir de cabası. Öğrendiklerini bir roman tadında yazmayı denedi. Temsili bir öğrenciyi askeri okula girdiği günden itibaren izleyerek onun eğitimini, ideoloji şekillenişini, kıtaya gidişini, evlenişini, rütbe alıp terfi edişini, sivillerle ilişkisini, lojman, ordu evi, ordu pazarı, kamp gibi imkanlardan istifade edişini, nihayet emeklilik de iş dünyasındaki değişim adım adım kaleme aldı. Kuşadası'ndaki yazdıklarında mutfağın önünde küçük bir masada tamamladığı kitabı 1986'nın 10 Ağustos günü bitirdi. Son noktayı koyduğunda hüngür hüngür ağlamaya başladı. Cemre ne oldu, neyin var diye sorduğunda sadece komutan öldü diyebildi. Aylardır hayatını anlattığı o komutan üniformasını çıkardığı gün yapayalnız kalmış, otoriteyi aniden kaybetmenin gerginliğiyle, sivil hayata intibak güçlüğüyle, geçim derdiyle cebelleşerek vefat etmişti. geride soluk bir üniforma bırakarak sessiz bir cami avlusundan bayrağı sarılı bir tabut içinde sonsuzluğa yolcu edilmişti. Binant niceleri yakından tanımaya çalıştığı karakteriyle fazlaca özdeşleştiğinden gençliğinden beri tanıdığı bir yakınını kaybetmiş gibi üzülmüştü komutanın ölümüne. Okuyan herkesin ama en çok da askerlerin aynı duygulara kapılacağından emindi. Yaptıkları anlaşma gereği kitabı genelkurmaya gönderdi. Sabırsızlıkla beklemeye koyuldu. Bir ay kadar sonra kitap baştan sona kırmızı kalemle çizilmiş, işaretlenmiş, üzeri notlarla bezenmiş halde geri döndü. Sadece maddi hatalara değil, subjektif değerlendirmelere de müdahale edilmiş, yanlış yorumlar doğrusuyla değiştirilmişti. Bir an şok oldu. Çok beğenileceğini umduğu kitabı tersiz olmuştu. Karargah, asker kendini vatanın gerçek sahibi gibi görüyor diyen satırlardan, millete yabancı, sivil dünyadan kopuk yaşadıklarına dair yorumlardan, Batı ordularına göre daha az inisiyatif aldıklarına dair suçlamalardan, politikacılara ve partilere güvensizlik duyduklarına dair ön yargılardan, gerektiğinde hiç çekinmeden yönetime el koyarım diyenlerin öne çıkarılmasından rahatsız olmuştu. Ama en büyük rahatsızlık asker işleriyle ilgili bölümlerden doğmuştu. Birant, harp okulundan mezun olanların ilk işinin evlenmek olduğunu yazmış, genç subayla evlenirken eşlerin niteliklerine fazla dikkat etmez demişti. Subay eşlerinin rütbe mücadelesini, hiyerarşisini, statüsünü eşlerinden daha sıkı sahiplendiklerini belirtmişti. Bu bölümlerin komutan eşleri arasında büyük tepkiye yol açtığı sonradan öğrenecektim. Önünde kırmızı çizgilerle sansürlenmiş bir metin vardı şimdi. Ya itiraz edecek ya da baştan yazacak ya da dikkate almayacaktı. Sonuncuyu yaptı. Maddi hataları düzeltti, yorumları olduğu gibi bıraktı ve kitabı dizi için gazeteye, baskı için yayın evine yolladı. Emret komutanım 29 Ekim'de milliyete tefrika edilmeye başlandı. İlk günün manşeti komutanın subay adaylarına ilk gün konuşmasıydı. Vatanın gerçek sahipleri siz olacaksınız. Gidişat baştan anlaşılmıştı. Dizi 12 gün sürdü. O arada kitap da piyasaya sürüldü. Büyük ilgi gördü. 8 baskı birden yaptı. İngiltere'de de çıktı. Dizinin yayını bittikten yaklaşık bir ay sonra Genelkurmay'dan millete zehir zemberek bir açıklama geldi. 12 Eylül'den bu yana askerin yaptığı en kapsamlı açıklamaydı bu. Brand'ın adını vermeden dizi yazarının hiç bilimsel olmayan bir yöntemle kendisinde birikmiş bir takım önyargıların tahkik ve teyidine yönelik bir fikir gayreti içinde olduğu belirtiliyor. Bunun fevkalade tehlikeli olduğu vurgulanıyordu. Brand açıklamadan rahatsız olmadı. Tersine sevindi. Bu tepkiyle diziyi askerin kontrolünde değil ondan bağımsız yazdığı tescil edilmiş oluyordu. Şimdi kitap daha da inandırıcı bulunacak ve daha çok okunacak sanıyordu. Yanılıyordu. Genelkurmay açıklamasının çıktığı gün kitabın satışları bıçakla kesilmiş gibi durdu. Okur, Brand'ın değerlendirmelerine değil Genelkurmay'ın eleştirilerine hak vermişti adeta. Güvendiği kuruma dokunulmasını istememiş tabusuna sahip çıkmıştı. Brand iddialara ertesi günkü gazetede tek tek cevap yazdı. Ordumuz hakkındaki ilk açılma denemesine böylesine kırıcı ve suçlamalara varan sıfatlar kullanarak tepki verilmesini anlayamadık dedi. Bu iyi niyetli çalışmanın dahi alınganlık yaratmasından hayal kırıklığına uğradık diye yazdı. Ordumuzu tabu olmaktan çıkarabileceğimizi, içine girmeye çalıştığımız uygar batılı demokrasilerdeki gibi her kurumdan açıkça söz edilebilen bir dönemin açılabileceğini, ithamsız açıkça tartışabileceğimizi düşünmüştük. Acaba yanıldık mı diye sordu. Genelkurmay'ın açıklamasıyla kendi cevaplarını da kitabın yeni baskısına koydu. Şimdi ortaya tuhaf bir durum çıkmıştı. Bir an kitabın herhangi bir resmi denetime girmediğini söylediği ön sözde ordu tabu olmak istemiyor diyor. Son sözde ise acaba yanıldık mı sorusuyla ilk yargısını sorguluyordu. Bir süre sonra tepkinin boyutunu öğrenmek üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Üvul'a görüşmeye gittiğinde çok sert bir tavırla karşılaştı. Niye böyle oldu sorusuna Orgeneral Üvul şu cevabı verdi. Ne olacak zannediyordunuz? Karılarımıza hakaret ettiniz. Bizim hiçbir şeye yaramadığımızı ima ettiniz. Beyni yıkanmış çocuklara iktidar hazırlattığımızı söylediniz. Biz sizden böyle bir kitap mı bekliyorduk? Dua edin ki kitabın satışına engel oldular. Denmesin diye açıklamayı bir süre beklettik. Brand'ın Türkiye'nin bazıdan farkını idrak ettiği anlardan biriydi bu. Mayınlı alanlara dalmanın, tabularla oynamanın tehlikesini keşfetmeye başlıyordu. Ödeyeceği bedel tahmininden pahalı olacaktı. Brand'ın Emret Komutanı'nın yazdığı dönem ben de Londra'da yüksek lisans tezimi için araştırma yapıyordum. İngiltere, Belgrano olayıyla çalkalanıyordu. Belgrano, Falkland Savaşı sırasında İngiltere'nin 1200 personeliyle batırdığı Arjantin gemisinin adıydı. Bombalanması İngiliz gazetelerince zafer nidalarıyla karşılanmıştı. Ancak 2 yıl sonra bir bürokratın sızdırdığı belge sayesinde Belgrano'nun İngiltere'nin savaş alanı ilan ettiği yasak bölgenin dışında vurulduğu çıkmıştı ortaya. Ve İngiltere'de yer yerinden oynamıştı. Belgrano'nun başına gelenler bana Kocatepe'yi hatırlattı. Yine bir savaşta, yine bir gemi, yine yanlışlıkla bombalanıp batırılmış, iki hükümette skandalı devlet sırrı gibi göstererek gizlemeye çalışmıştı. Yüksek lisans tezinde bu iki örneği karşılaştırarak devlet sırrı kavramını sorgulamaya karar verdim. Belgrano'ya ilgili belgeleri toplayıp Türkiye'ye geldim ve Kocatepe araştırmasına giriştim. Arşiv çalışmasından sonra sıra skandalı deşifre eden gazeteciyle görüşmeye gelmişti. Onu gökte ararken yerde buldum. 1987 Temmuz'unda Kuşadası'nda karşılaştık bir antla. Bir meydanda tezgah açan ressama karikatürünü yaptırıyordu. Yanına yaklaşıp kendimi hatırlattım. Ertesi gün için bir randevu koparttım. Yazdığında buluşup uzun uzun konuştuk. Bilant kitabını okumuş, olayı araştırmış, batıyla karşılaştırmış bir gençle buluşmanın heyecanıyla Kocatepe'nin başına gelenlerin nasıl ortaya çıkardığını, sonraki sessizle nasıl şaşırdığını uzun uzun anlattı bana. Otudaki tezimde işleyeceğim de buydu zaten. Çok benzer iki olayın bir ülkede kıyameti koparırken diğerinde kesif bir sessizlikle karşılanmasının nedenlerini ortaya koyacaktım. İşte o görüşmede Emret Komutanım kitabının yarattığı benzer tepkilerden de söz ettik. Demokrasinin kökleşmediği toplumlarda tabu ne pahasına olursa olsun varlığını koruyordu. Ve çok yakında birlikte çalışacağımız programda ve birlikte girişeceğimiz belgeselde de karşımıza dikilecekti. Geldik ikinci tabuya. Yani Kürt sorununa. 1984 Ağustos'undaki ilk saldırıyla başlayan PKK eylemleri hızla tırmanmış ve Güneydoğu'yu bir anda kana bulamıştı. Başta birkaç çapulcu denilerek kümsenen örgüt devlete kafa tutuyor, başındaki Abdullah Öcalan'ın adıyla anılan APO'cularla Kürt sorunu Türkiye'nin en önemli meşgalesi haline geliyordu. APO'nun peşinden gidenler ile APO'nun peşine düşenlerin çatışmasından sürekli ölüm haberleri geliyordu. Devlet askeri harekatlar ve sınır ötesi operasyonlarla örgütün üzerine gidiyor, bir avuç eşkıyaya pabuç bırakılmayacağı söylüyor, korucuları silahlandırıyor, Kürt yoktur, Dağ Türkleri vardır tezine yaslanıyordu. Bilant konuya ilişkin en cesur yazılarını daha o dönem kaleme aldı. İşin adını Kürt sorunu olarak koyan ve askeri çözümün sonuç vermeyeceğini vurgulayan ilk isimler arasında yer aldı. 3 Mart 1987 tarihinde yazdığı yazı yıllarca çalışma odasında bir gurur belgesi gibi asılı kaldı. Kürt sorununu askeri harekatla çözemeyiz başlıklı o yazıda özetle şöyle diyordu. Bugün karşımızda bir Kürt sorunu vardır. Biz resmen ne kadar Dağ Türkleri dersek diyelim sorunumuz açıkça Kürt sorunudur. Önce adını doğru dürüst koyalım. Bu sorunu halletme yöntemimize gelince herhalde en sakıncalı ve sakat yöntem içeride askeri çözüm uygulamak ve kaynağını temizleyeceğiz gerekçesiyle başka ülkenin topraklarında askeri harekatlar düzenlemektir. Bizim hedef aldığımız kaynak dış topraklarda askeri harekatlarla temizlenemez. Dış askeri harekatların sıklaşmasının diğer bir sakıncası ileride Türk ordusunun performansı konusunda bazı kuşku ve kaygıların artması olacaktır. Her defasında hainleri yuvalarında vurduk diye ayağa kalkan toplum, kısa bir süre sonra yeniden bir askeri müdahale gereğini duyunca hani vurulmuşlardı, ne oldu diye sormaya başlar. Galiba bizimkiler pek bir şey yapamıyorlar, fikri yaygınlaşmaya başlar. Askeri harekatların da sonu gelmez. Kimse düzenli ordunun Gedilla ile mücadele için hazırlanmadığını, Gedilla'nın hele sözü geçen bölgelerde esnekliğine, hareket yeteneğine sahip olamayacağını hesaplamaz. Kürt sorunu bölgesel ve sosyal, ekonomik, politik bir sorundur. Basit bir eşkıyalık olayı değildir. Eğer Kürt sorunun bugünkü boyutlarının dışına taşmasını istemiyorsak, eğer Türk Silahlı Kuvvetleri'ni gereksiz şekilde yaralamaktan kaçınmayı arzuluyorsak, askeri çözüm politikamızı yeniden gözden geçirmemiz gerekmez mi? Kürt ayrılıkçı güçlere karşı TSK'yı polis gibi kullanma politikamızı değiştirmemiz gerekmez mi? Nihayet Kürt sorununun bölgemizin önümüzdeki yıllardaki en önemli konusu olacağını düşünerek, silahlı mücadeleden çok uzun vadeli hareket edip ekonomik, sosyal ve kültürel önlemler hazırlamamız ve fazla vakit geçirmeden uygulamaya girmemiz daha akılcı bir yaklaşım sayılmaz mı? Belki de Türkiye'ye dışarıdan bakmanın avantajıyla yaşanacak felaket yıllar öncesinden öngörmüş, yapılması gerekeni daha en başında söylemişti. Bunları yazarken bir yandan da PKK'yı ve özellikle Öcalan'ı inceliyordu. İçindeki şeytan onu dürtmeye başlamıştı çoktan. Kimdi bu Öcalan? Nasıl bir adamdı? Derdi, niyeti, kapasitesi neydi? Türkiye'yi bu kadar uğraştıran adam neden Türk basınıyla konuşmuyordu? Ayrım sonu. Sayfa 275.